Ayrım 40. Kanatsız Kuşlar Louis de Bernier. Sayfa 524. 82. Bölüm. Mustafa Kemal. 20. Müttefikler eski kralın tekrar tahta çıkarılması karşısında bir bezginlik hissediyorlar. Onun Yunanistan'ı büyük savaşın dışında tutma çabaları yüzünden Yunanistan'da bir hizipleşme yaşanmış. Kendisi Kaiser Wilhelm'in kayınbiraderi ve bütün evren Almanya yanlısı olduğuna inanmakta. Fransa ile İtalya Yunanistan'a verdikleri bütün desteği çekiyorlar. Bugünlerde her ikisi de fiilen taraf değiştirip Mustafa Kemal'e silah satıyorlar. Britanya bile daha fazla mali yardım yapmayacağı konusunda Yunanistan'ı uyarıyor. Yunanistan'da savaş daha şimdiden çözümsüz ekonomik sorunlar yaratmaya başlamış bulunuyor. Başbakan Venizelos sürgüne kaçmış ve esasında savaş onun sevgili projesi. Bu Yunanistan'ı vakarıyla savaştan çekip çıkartmak için ideal bir fırsat. Ne var ki Kral Konstantin yalnızca işi devralmakla yetiniyor ve Venizelos yanlıları yerine kralcı subaylar atanıyor. Yeni general Papoulas İnönü'de bir zafer kazanıyorsa da Türklerin gerçekle sayıca daha fazla olduklarını düşündüğü için geri çekiliyor. Mustafa Kemal Atatürk soyadını aldığında kendisi de İnönü soyadını alacak olan İsmet Albay, Yunan ricatına fevkalade şaşarak eski pozisyonlarını yeniden işgal ediyor. Tuğ generalliğe terfi ettirilip paşa diye hitap edilmeye hak kazanıyor. Londra konferansına İstanbul hükümetinin yanı sıra Mustafa Kemal de bir heyet gönderiyor. İtalyanlar heyetin ulaşımı için düşünceli davranarak bir savaş gemisi sağlıyorlar. Ancak Yunanistan hala kazanacağını düşünmekteyken, Türkler Yunanistan'ın Trakya ve Anadolu'dan çekilmesini talep ettiklerinden bu konferans bir hayli başarısız oluyor. Türkler bir kenarda Fransa ve İtalya ile anlaşmalar yapıyorlar ve Anadolu'da bir Yunan varlığını savunan bir tek Lloyd George oluyor. Mamafi bu noktadan itibaren müttefikler Yunanistan ile Türkiye arasındaki herhangi bir anlaşmazlıkla yansız kalacaklarını açıklıyorlar. Avrupa'nın öteki ucunda Bolşevik Ruslar Gürcistan'ı işgal etmelerine ses çıkartmaması karşılığında Kemal'e fazla miktarda silah arzı gerçekleştirmeyi kabulleniyorlar. General Papoulas İnönü'de tekrar saldırıyor ve Türkler yine geri çekiliyorlar. Ama yalnızca umutsuz bir süre sonrasında zaferle geri dönmek için. Güneyde Yunanlılar Afyonkarahisar'dan sürülüyorlar ama artık saldırılara çok da açık olmayan düzgün bir hat üstündeler. Fransızlarla Britanyalılar gelecekteki hakemlik koşullarını müzakere etmek üzere Ankara'ya gayri resmi görevliler gönderiyorlar. Mustafa Kemal kendi politik partisini oluşturuyor ki bu bir yan etki olarak mecliste kendi muhalefetini de bizzat yaratmış olması anlamına geliyor. O her zaman zihninde ülkesi için demokratik bir gelecek bulunan bir lider olacak ve kendi muhalefetini bizzat yaratması da bundan ibaret kalmayacak. Padişahın torunu milliyetçi davaya katılmak üzere geliyor ama Kemal nezaketle onu İstanbul'a geri yolluyor. Kral Konstantin Smirna'ya ulaşıp şehre limandan girmek yerine bir zamanlar Haçlılar tarafından kullanılmış yere sembolik bir çıkarma yapıyor. Bu gönderme Müslümanların gözünden kaçmıyor. Muazzam Yunan takviye birlikleri geliyor ve Yunanlıların hatırı sayılır bir başarı gösterdiği yeni bir saldırı yapılıyor. Kütahya'da biraz da Türkler kaotik bir biçimde örgütlenmiş olduğundan kesin bir zafer elde ediyorlar. Türklerin fiilen dövüşen yalnızca 5 tümeni var. 13 tümen ise belli bir plana uymadan yürümekte. Mustafa Kemal alelacele cepheye koşturup İsmet Paşa ile istişare ediyor. Türkler karşı saldırıya geçip kaybediyorlar. Daha da fazla kaos oluyor. Türkler Eskişehir'i kaybediyorlar ve 48 bin Türk askeri sivil mültecilerle birlikte tren yolunu izlemek suretiyle ordudan kaçıyor. Mustafa Kemal Sakarya Nehri'ne doğru ricat emri veriyor. Bu mecliste ve halk arasında buhrana yol açıyor. Sakarya Ankara'ya bir hayli yakın ve Kayseri'ye boşaltılması planlanıyor. Meclis felaketten sorumlu askeri komutanların istifasını istiyor ve Başbakan Fevzi Bey cesaretle yalnızca kendisinin sorumlu olduğunu söyleyerek cevap veriyor. Mustafa Kemal bütün parasını bir meslektaşının eşine veriyor ki kadıncağız çocuklarıyla birlikte kaçabilsin. Hızlı bir asker alma girişimi başlatılıyor ve yeni birlikler Sakarya'ya sevk ediliyor. Meclis Mustafa Kemal'i silahlı kuvvetlerin kumandasını şahsen almaya ikna ediyor. O ise bunun gerçekte politik muhaliflerinin başarısızlık halinde suçlayacak biri olsun diye yapıldığından kuşkulu ve iktidarın merkezinden uzak kalmaktan dolayı endişeli. kumandayı 3 aylığına da almayı kabulleniyor. Ruslar yeni silah ve cephane ikmali yapıyorlar. Bunun büyük çoğunluğu cephesi öküz arabalarıyla köylü kadınlar tarafından taşınıyor. Bu kadınlar Türk Kurtuluş Savaşı'nın kahramanları ve onlar olmasa muhtemelen bağımsızlık kazanılmayacaktı. Mustafa Kemal her haneden bir çift çizme, bir kat iç çamaşırı ve bütün mum, sabun, un, deri ve kumaş stoklarının %40'ını talep ediyor. Bütün araç sahipleri her ay 100 kilometre değerinde bedava ulaşım sağlayacak. Bütün siviller silahsızlanacak ve silahlarını orduya yollayacak. Bütün at arabaları teslim edilecek. Bunun siviller arasında yarattığı kızgınlık muhtemelen ancak zaferle yatıştırılabilir. Bir attan düşüp bir kaburgasını kırdığı için Kemal'in komutayı devralması 5 gün gecikiyor ama yeni Yunan saldırısı için cepheye zamanında yetişiyor. Sahiden dikkate değer ilk Türk feministi olan Halide Edip karargahına geliyor ve sert koşullardan hoşnut kalmasa da Kemal'i iş başında görünce etkileniyor. Kemal insanüstü kararlılığının arasında umutsuzluk dönemleri de yaşıyor. Yunanlar sayıca üstün ve daha iyi silahlanmış durumdalar. Bir anda Mangal Dağı ile birkaç tepeyi daha ele geçirmeyi başarıyorlar. Ama Türklerin de General Papoulas ile kralın erkek kardeşi Prens Andrew'u ele geçirmesine ramak kalıyor. O Prens Andrew ki bir keresinde avlusuna Müslüman mezar taşları döşemekle övünmüş. Yunan başarısı Türk hattının kısalması, hem daha güçlü hem de daha kolay denetlenebilir hale gelmesi gibi bir etki yaratıyor. Yunanlılar sonunda herkesin en önemli hedef olarak gördüğü Çal Dağı'nı da ele geçiriyorlar. Türkler kaybetmiş gibi görünüyor. Ne var ki Yunan askerleri sıcak, yiyecek yoksunluğu ve kayıplar yüzünden bitmiş tükenmiş halde. İkmal sağlanamıyor. Zira Türklerin ortalıkta gezinen hatların gerisinden sürekli akın yapan çok sayıda süvarisi var. Mustafa Kemal daha da büyük bir umutsuzluğa katlanmakta. Hem Yunanlıların hem de Türklerin geri çekilmeyi düşünüyor olması ilginç bir ironi. İlk asabı bozulan General Papoulas oluyor ve onun geri çekilmesiyle yüreklenen Türkler anında hücuma geçiyorlar. Çal Dağı'nı ve Sakarya Nehri'nin kıyılarını geri alıyorlar ama devam edemeyecek kadar yorgunlar. Zaten motorize ulaşım vasıtaları yok. Yunanlıları yalnızca süvariler izleyebilir ve süvariler bir akında General Papoulas'ın madalyalarını ele geçirmeyi başarıyorlar. Mustafa Kemal ateşkes koşullarını ihlal ediyor ve genel hareketlenme emri veriyor. Mareşal oluyor ve şerefli Gazi unvanını kazanıyor. Artık o Gazi Mustafa Kemal Paşa'dır, milletin kurtarıcısı. Eski Bahçede de Rüstem Bey kasabanın kurtarıcısı oluyor. Haydutlara yönelik harekatı adamların bölgede iş yapmalarına imkan vermiyor ve şanslarını başka yerlerde arıyorlar. İnsanlar kendi aralarında Allah'a şükürler olsun, bizim ağamız malum piç kurularından biri değil de Rüstem Ağa diyor. Rüstem Bey'in evinde İbrahim'in dönüşünü bekleyen filoteyi daha da solgun ve neşesiz bir hal alıyor. Leyla zamanını ut çalıp elde ne varsa onu pişirmek için yollar bulmakla geçiriyor. Pamuk avludaki portakal ağacının altında tembellik ediyor. Bakımsız evinde Daskalos Leonidas gece boyunca Bizans'ın çok yakın olan yeniden tesisini büyük sevinçle kutlayarak yazılarını yazarken az ötede peder Kristoforos Lidya'nın koynunda cennette tavla oynayan azizleri rüyasında görerek uyuyor. Kumar oynarken kostümlerini giymiş, altın taşlarını da takmışlar. Kimisi çıplak kalmış ama Kristoforos bunların kim olduğunu belirleyemiyor. Katolikler olması gerektiğini düşünüyor. Genel evde Tamara bir aynaya bakıyor, enfeksiyon, açlık, kötü kullanım ve çürümeden ibaret hikayesi üstüne tefekküre dalıyor. Hiçbir beklentisi kalmamış olan bir münzevinin kederli tarafsızlığına erişmiş ve dolayısıyla artık hayal kırıklığı duymuyor. Bülbüller sanki hiçbir felaket söz konusu değilmiş gibi gece boyunca ötüyorlar. Herkesin tenceresini kalaylamak için 3 ayda bir yaptığı seferler çerçevesinde bir gün kalaycı Mehmet çıka geliyor ve Smirna'daki Yorgo P. Theodoru'dan bir mesaj getiriyor. İskender bunu okuması için Leonidas'a götürmek zorunda kalıyor ve anlaşılıyor ki Theodoru İtalya'ya ihraç etmek üzere 500 tane kuş düdüğü daha istemekte. İyi fiyat veriyor ama İskender hep aynı şeyi yapacak olmanın sıkıntısını hissediyor ve çareyi günde 20 tane yapmakta buluyor ki böylece daha ilginç şeyler yapmak için de zamanı kalsın. Ayşe bir sabah evinin dışında dikilirken bir güvercinin dosdoğru başının üstünden geçip evin duvarına çarpması karşısında şaşıp kalıyor. Ölen kuşu avucuna alıyor, tüylerinin yumuşaklığını ve sertliğini hissediyor. Güvercinin ağzından kan damlamakta. Cennetten gelen bir armağan bu ve daha sonra güvercini bir güveçte pişirirken bile bu minik mucizeyle keyiflenmiş olduğu halde hala olana inanamıyor. Butlardan birini ayırıyor ve sonra onu bala batırıp küçük bir ikram olsun diye Polikseni'ye götürüyor. 83. Bölüm Teğmen Granitoğlu'na ayrılıyor. Birbirinden güzel 3 yıl geçirdim burada dedi Granitoğlu. Akşamın erken saatleriydi ve yüzü Rüstem Bey'e dönük minderde oturuyordu. Aralarında üstü masal hayvanları ve Kur'an'dan Arapça dualar kazılmış dövme pirinçten bir sehpa vardı. Sehpanın üstünde iki adamın paylaştığı nargile durmaktaydı. O da serin ve aromalı bir dumanla yüklüydü. Duvarlarda çepeçevre Rüstem Bey'in senkronize bir biçimde tik tak eden muhteşem saat koleksiyonu yer almaktaydı. ''Gitmenize çok üzülüyorum.'' dedi Rüstem Bey. ''Bizden biri haline geldiniz. Size kesinlikle bir eş ve biraz toprak bulmayı umuyordum. Aklımda ırmak kıyısında güzel bir otlak ile bir meyve bahçesi vardı.'' ''Hoş bir rüya gerçekten.'' dedi Granitoğlu. ''Geri dönersiniz umarım.'' dedi Rüstem Bey. Granitoğlu biraz şaşkın ve düşünceli baktı ama sonra yüzü geniş bir gülümsemeyle aydınlanıp dedi ki, ''Daha önce hiç düşünmemiştim ama şimdi siz söyleyince, evet mutlaka geleceğim. Bir işgalci olarak buradaydım ve bir misafir olarak geri dönebileceğimi düşünmemiştim.'' ''Öyle sanıyorum ki Rodos'tan kolayca bir tekne bulabilirsiniz.'' dedi Rüstem Bey. ''Ve kısa bir süre sonra burada da motorlu araçlar olacak. Ben de bir tane almayı kesinlikle düşünüyorum. Smyrna'da gördüm ve çok etkileyici buldum o araçları. Bence geleceğin aracı onlar.'' ''Atın yerini alabileceklerinden kuşku duyarım.'' dedi Granitoğlu bilgece. ''Atlar iyi kötü her yere gidiyorlar ve motorlu araçlar yalnızca benzin ve uzman bilgisine değil, fakat belli ölçüde ve geniş ve düz satıhlara da ihtiyaç gösteriyorlar.''
''Eh, haklı olabilirsiniz. Ne olursa olsun dönüşünüzü keyifle bekleyeceğim. Size bir soru sorabilir miyim?''
''Elbette dostum, elbette.''
''Fransızlar Kilikya'da felaket üstüne felaket yaşadığı halde sizin buradaki işgaliniz nasıl oldu da bu kadar huzurlu geçti dersiniz?''
''Eh biz zarar versinler, öç alsınlar diye Ermeni birliklerini getirmedik buraya ve biz akıllıca davranarak Mustafa Kemal'e daima saygı gösterdik. Yunan bölgesinden gelen Müslüman mültecilere de iyi davrandık ve Türk çetelerinin bize ait bölgede faaliyet göstermesine izin verdik.''
''Neden? Yunanlarla müttefik değil miydiniz oysa?''
''Zaferden sonra müttefikler bir arada kalmıyorlar. Bu bizimle Yunanlar arasındaki bir şeydi. Doğu Akdeniz'de kimin hükmedeceği sorunu. Fransızlar da özellikle eski kral tahta yeniden çıkalı beri Yunanları sevmiyorlar. Ve şimdi Britanyalılar da gönülsüzce Yunanları destekleyen tek halk olmanın büyük utancını yaşıyorlar.''
''Fransızlar niye gitti, bilen var mı?''
Granitoğlu güldü. ''Anladığım kadarıyla saftan çıkmaya ilk karar veren onlar oldular. Çünkü Mustafa Kemal'le mükemmel bir ticaret anlaşması yapmış bulunuyorlar.''
''Peki siz neden gidiyorsunuz?''
''Çünkü geri çağrılmış bulunuyorum dostum. Korkarım herhangi bir başka tercihte bulunma şansım yok.''
''Hayır, neden hep birlikte çekip gidiyorsunuz demek istedim. İtalya sizi neden geri çağırdı?''
''Benzer bir durum olduğundan kuşkulanıyorum. Bunun da ötesinde Mustafa Kemal'in kazanacağı belli. Ve ucunda bir kazanç olmayacaksa neden ona karşı duralım ki? Burada çok güzel bir zaman geçirdik ve gitme vakti geldi. Artık önemli olan Yunanlıların bizim kendimize istediğimiz bir şeyi elde etmelerine engel olmak.''
''Yunanların bütünüyle geri çekildiklerini duydum.'' dedi Rüstem Bey. ''Umudum giderlerse Smyrna'yı yakmadan gitmeleri.'' ''Bir sürü arkadaşım var orada ve bütün paramı yatırdığım bankanın olduğu yer de orası.''
''Ne yazık ki geri kalan her yeri yaktılar ama bir asker olarak derim ki Smyrna'yı yakmanın bir manası yok. Çünkü insan kentleri yaklaşan bir düşmanın kullanmaması için yakar. Böylece düşman yavaşlar çünkü o kentte ikmal de yapamaz, barınak da bulamaz. Yunanlar denize açıldı mı Mustafa Kemal'in onları izlemesi için bir gerekçe yok ve dolayısıyla kenti yakmanın da manası yok. Kişisel olarak ben daha çok Kemal'in askerlerinin Ermeni mahallesine girme özgürlüğünü elde edince ne olacak diye endişeleniyorum.''
Mustafa Kemal bir dev olma yolunda diye konuştu. Düşünceleri farklı bir yola dökülen Rüstem Bey. Sonra tekrar konuya dönerek sordu. Eğer hem siz hem de Yunanlar ayrılıyorsanız, acaba İngilizlerin burada kalacaklarını düşünmekte haklı mıyım?
Evet, onlar İstanbul ile Çanakkale boğazlarını kontrol ediyorlar. Yunanlar gittikten sonra Mustafa Kemal'in yüzünü onlara çevirip çevirmeyeceğini söylemem mümkün değil. Britanyalılar müttefiklerin sonuncusu olup sonunda kimseyle ittifak yapmaz halde kalacaklar. Pek de kıskanılacak bir konum değil.
Herhalde Mustafa Kemal Britanyalılara saldırmaya cesaret edemez. Deniz kuvvetleri bile yok.
Granitola güldü ve başını salladı. Siz bir Türksünüz. Onun yerinde olsanız siz ne yapardınız?
Herhalde Britanyalıları tehdit eder ve bakalım ne olacak diye beklerdim. Bir köpeği korkutmak için kuyruğunu diken bir kedi gibi.
Bir İtalyan olarak ben de aynı şeyi yapardım zannediyorum.
Tartışmalarımızı özleyeceğim dedi Rüstem Bey.
Dünyayı öyle hale yola koyduk ki artık bütünüyle mükemmel bir vaziyet almaktan başka çaresi kalmadı. Granitola saatine baktı, dudağını çarpık bir ifade verecek biçimde büktü ve devam etti. Ne yazık ki gerçekten gidip hazırlanmak zorundayım. Sabah çok erken ayrılacağız.
Sizi geçirmek için meydana ineceğim.
Ayrılırken Granitola bilinçsizce edindiği adet gereği Rüstem Bey'i iki yanağından öptü ve sonra dedi ki, ''Jandarma çavuşunun Çavuş Oliva'ya tavla takımını hediye ettiğini biliyor muydunuz?''
Rüstem Bey güldü. ''Bir Türk'ün böyle korkunç bir fedakarlıkta bulunduğunu hiç duymamıştım.''
Takımı uzatırken açıkça ağlıyordu. Ama Çavuş Oliva'dan ayrıldığı için mi yoksa tavla takımından ayrıldığı için mi bilmiyorum.
''Muhtemelen ikisi birdendir.'' dedi Rüstem Bey. ''İtalya'ya gittiğinizde bu fesi takmaya devam edebileceğinizi zannetmiyorum.''
Teğmen Granitola fesi başından çıkardı, baktı ve tekrar yerine yerleştirdi. Ben de zannetmiyorum. Henüz orduda standart uygulama haline gelmedi sanırım ve gelmesi de pek olası değil. Öyle bile olsa akşamları çalışma odamda oturup tefekkür ederken takacağım ve kısa bir süre için kendimi Türk gibi hissedeceğim.
Bir dakika dedi Rüstem Bey ve evin içine doğru gitti. Elinde bir nargileyle geri döndü. ''Bunu almalısınız.'' diyerek nargileyi Granitola'ya uzattı. ''Evet, lütfen, bende bir tane daha var. Başınızda fesle oturduğunuz akşamlar bir de bunu tüttürün.''
84. Bölüm Mustafa Kemal 21. Mustafa Kemal devlet yardımıyla kendisi için alınmış bir eve taşınıyor, uzun soluklu yoz görünmeme ve dürüst yaşama kararlılığına uygun düşecek biçimde bunun tapusunu büyük bir hızla orduya devrediyor. Ruslarla ve Fransızlarla anlaşmalar yapıyor. Fransızlar Kilikya'dan ayrılıyorlar ama İskenderun hala ellerinde ve geri bıraktıkları askeri malzemeyi Kemal Yunanlılara karşı kullanabilsin diye çok küçük bir bedel karşılığı satmayı kabul ediyorlar. Fransızlar daha önce geri dönmüş olan Ermenileri de yanlarına alıp giderken güneydeki topraklar Türklerin eline geçiyor. İtalyanlar da geride bir yığın malzeme bırakıyorlar ve bundan daha da fazlası hem İtalyanlar hem de Fransızlar tarafından Kemal'e parayla satılıyor. Silahlar İstanbul'da sözde muhafaza altında tutuldukları gizli depolardan kaçırılıyor. İşte tam o yol ayrımındadır ki Yunanlar dünyanın geri kalanının sempatisini tamamen yitiriyorlar. İstanbul'a çok yakın kimsenin gözünden kaçmayacak yerlerde bir takım canavarca işler yapma yanlışına düşüyorlar. Geri çekilirken geride bıraktıkları her şeyi yakıp yıkıyorlar. Öyle ki kentler, köyler ve kırlık alanlar dumanı tüten çöller haline geliyorlar. Kendilerine Kara Kader adını takmış olan Yunanlı başıbozuklar sivil Türkleri öldürmeyi meslek ediniyorlar. Türklerin uygulamaya koyduğu vahşet ise müttefik gözlemcilerin ayrılmış olduğu yerlerde meydana geldiğinden daha az dikkat çekiyor. Nurettin Paşa bir Kürt ayaklanmasını vahşice bastırıyor. Karadeniz kıyısındaki Pontus'ta Yunan savaş gemileri Ankara'yı besleyen limanı İnebolu'yu bombardıman ediyor. Pontus'ta Rusya'dan gelen mültecilerle şişmiş aşırı yoğun bir Rum nüfus var. Nurettin Paşa bir ayaklanmayı önlemek için yaşları 15 ile 50 arasında olan bütün erkeklerin iç taraflara gönderilmesini tavsiye ediyor. Kemal bu fikri kabul ediyor. Bunu Ege Rumlarının 1914'teki, Ermenilerin 1915'teki ve Britanyalı savaş esirlerinin Kut'un düşmesinden sonraki ölüm yürüyüşlerine tıpatıp tekrarlanması izliyor. Samsun'da Türkler Rum veya Ermeni liderler olduklarından kuşkulanılanları idam ediyorlar.
Topal Osman adlı kötü ün sahibi bir Türk gerilla lideri elinden gelenin en kötüsünü yapıyor ve Yunanlar Samsun'u denizden bombardıman etmeye devam ederek daha da kötüsünü yapıyorlar. Birkaç ay boyunca Mustafa Kemal kendisini kendi iktidarını sağlamlaştırmaya ve bu iktidarı daha ılımlı hale getirme girişiminde bulunan kişilere karşı direnmeye adıyor. Saygınlık ve üstünlük konusunda durmaksızın itişen tavus kuşu gibi kibirli subaylarıyla da uğraşmak zorunda. Müttefikler bir barış anlaşması öneriyorlar ve Yunanlar şartları daha ziyade Türklerin lehine olduğu halde kabul ediyorlar. Ancak Kemal oyalanıyor çünkü savaşı kazanmakta olduğunun farkında. General Papoulas istifa etmiş, yerine yaygın olarak deli diye kabul edilen, bazen bacaklarının şekerden ya da camdan yapılmış olduğuna inanan General Hazianestis getirilmiş. Hazianestis başarı ihtimaliyle ilgili olarak iyimser ve akla zarar 600 kilometre boyunca uzayıp giden neredeyse tek sıralık cephesinin ardına ikinci bir savunma hattı bile kurmamış. Hazianestis'in karargahı ise cepheden olabildiğince uzak. Smirna limanında demirli, Yunanistan'a geri gitmesi kolay olan bir gemi. Büyük sayıda adamını Trakya'ya kaydırıyor. Yunanlıların savaşı sona erdireceğini düşündükleri Trakya'yı alıp İstanbul'u işgal etmek gibi bir planları var. Bu plandan haberleri olduğunda Britanyalılarıyla Fransızlar Atina'yı böyle bir plana silah zoruyla direnecekleri konusunda bilgilendiriyorlar. Fransızlar sınırları korumak üzere adam gönderiyor ve Britanya filosu denize açılıyor. Kemal ile İsmet 600 kilometre uzunluğundaki cephenin her yanında saldırıya geçmesinin mümkün olmadığını anlayarak yüklenecekleri tek bir yer seçiyorlar. Burası da Afyon Kalesi'nin dışı. Hazırlıklar büyük bir gizlilik içinde genellikle gece sürdürülüyor. Hücum başlangıçta ağır ağır ilerliyor. Çiğil Tepe'yi yarım saat içinde alacağı konusunda Mustafa Kemal'e söz vermiş olan kahraman ama trajik bir komutan var. Aradan çok geçmeden Kemal'e Albay Reşat'ın hayatımı sona erdirmeye karar verdim. Çünkü sözümü tutmayı başaramadım diyen intihar notu geliyor. Albay Reşat Kemal'in büyük savaştan kalma eski bir arkadaşı. İkinci gün Türkler bir atılım yapıyorlar ve süvari birlikleri Yunan saflarının gerisinde ortaya çıkıyor. Yunan 1. Kol Ordusu malzemelerini ardında bırakarak acilen geri çekiliyor. İletişim tamamen kesiliyor ve General Hazianestis havaya yollasa da pekala olabilecek bir karşı saldırı emri yayınlıyor. Mustafa Kemal her yerde el değmemiş Yunan yığınakları olduğu halde adamlarını kaçan Yunanlıların peşinden göndermenin tehlikesini göze alıyor. Hücum başarılı oluyor, 1. ve 2. Yunan kol orduları bütünüyle dağılıyor. O ana kadar çatışmaların dışında kalmış olan 3. kol ordu artık güneyden gelecek saldırılara açık hale geldiği için Marmara'ya doğru çekilmeye hazırlanıyor. Kemal ünlü emrini veriyor. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri. Türkler Murat Dağı'nın yamaçlarından inerken tuzağa düşürdükleri binlerce savaş esiri alıyorlar. Mustafa Kemal yakalanmış olan General Trikupis'i bütün Yunan cephesinin komutanlığına atanmış olduğuna dair az önce bir bilgi aldığı konusunda uyarmak gibi fevkalade ironik bir görevi var. Yunanlar çekilirken her yeri kasıp kavuruyorlar. Her şeyi akılsızca ve acımasızca heder ediyorlar. Yunan ordusu kaçarak Smirna'yı her adımda daha çok hayret edip daha çok öfkelenerek harabelerin arasında ilerlemekte olan Türk ordusu karşısında savunmasız bırakıyor. Kente giren Türk askerlerinin başında buranın eski valisi ve Kürtlere karşı muzaffer Nurettin Paşa var. Mustafa Kemal Smirna'nın sivil halkına saygılı davranılması konusunda emirler yayınlamış. Ama Paşa Mustafa Kemal'den hoşlanmayan, kıskanan, karmaşık yapıda birisi ve mümkün oldukça ona itaatsizlik etmekte. Utanmasız zulmüyle ilgili hak edilmiş bir ünü var. Tarihin küçük ironilerinden bir tanesi de bir yüzyılın içinde Yunanlar Türklere karşı bir bağımsızlık savaşı yaptıktan sonra bunu izleyen yüzyılın içinde de Türklerin Yunanlara karşı bir bağımsızlık savaşı yapacak olması. Bu son savaşın son muharebesinde Yunanlar 70 bin kişi, Türkler ise 13 bin kişi kaybedecekler. Smirna'da ise savaşın en son büyük felaketi gerçekleşiyor. Sıra Hristiyan nüfusun Müslüman nüfusa aynı olmasına gelmiş durumda. Yunan askerlerinin Anadolu'da yaptıklarını görmüş olan Türk askerleri intikam havasında. Nurettin Paşa 1919 yılında kendisini işinden attırmış olan, karışıklık çıkarmayı da pek seven din adamı Smirna Başpiskoposu Krisostomos'u getirtiyor. Başpiskoposu sonunda biri anlayış göstererek kendisini sefaletinden kurtarıp da vurana kadar parça parça eden bir Türk güruhuna teslim ediyor. Yakındaki bir Fransız devriyesi müdahale etmek için hiçbir şey yapmıyor. Ermeni mahallesi ateşe veriliyor ve kısa bir süre içinde Avrupa ve Yunan mahalleleri bütünüyle harap ediliyor. Türkler bunu kendi ellerine geçmesin diye Yunanların yaptığını söylüyorlar. Yunanlıların geri çekilirken her şeyi yaktığı bir gerçek. Ancak bu olayda Yunan ordusu birkaç gün önce kenti zaten terk etmiş bulunuyor. Kimileri Türklerin eline geçmesin diye yangını Ermenilerin çıkartmış olduğunu söylüyor. Kimileri bir takım evlerde Ermeni usta nişancıların olduğunu ve nişancıları yakmak yaygın bir askeri uygulama olduğu için yangın çıkartıldığını söylüyor. Kimileri evlerin içinde bağırsakları deşilmiş ve ırzına geçilmiş olarak yatan Ermeni sivillere ne yaptıkları anlaşılmasın diye veya evlerden çıkıp gitsinler de asla geri dönmesinler diye yangını Türk askerlerinin çıkarttığını söylüyor. Kimileri Mustafa Kemal'i, ötekiler ise kalabalıkları galeyana getiren bir demagog olan Nurettin Paşa'yı suçluyor. Kimileri düzenli Türk ordusunu, kimileri de ordunun yanı sıra gelen denetimi imkansız başı bozukları suçluyor. Başka bir deyişle herkes Doğu Akdeniz'in en alımlı, en mutlu ve en müreffeh limanının başına gelenler yüzünden suçlayacak, aşağılayacak bir başkasını buluyor. Nihai olarak ise suç Venizelos'un ve müttefiklerin ve özellikle de David Lloyd George'un. Limanda müttefik savaş gemilerinin mürettebatı kent bir cehenneme dönüşür ve umutsuz Hristiyan nüfus rıhtımlara doluşurken uzaktan izliyor. Gemiler orada kendi vatandaşlarını kurtarmak için bulunuyor, yerlilere yardım etmek için değil. Başlangıçta hem Türk hem de müttefik devriye tekneleri bu insanların gemilere gitmesini engelliyor. Ama sonunda savaş gemilerinin kaptanları ile mürettebatı bu zulme daha fazla dayanamıyor ve herkesi gemilere almaya başlıyorlar. Nihai olarak 200 bin kişiyi kurtarıyorlar. Ama bu kadar uzun bir süre beklemiş oldukları için onları asla affetmeyecek olan birçok insan da var. Yağlı suyun altında bir tekneden atılan kurşunla vurulmuş olarak yatan, özel ve genel ticaret malları alım satımıyla uğraşan tüccar, Roza'nın randevu evi müdavimlerinden, hayırsever eski bahçe yakınlarındaki neoklasik üsluptaki şık tulum bahanenin yaratıcısı ve bağışçısı Yorgo P. Theodoro için artık çok geç.